You're with SBS Radio.
Yavuz, dün Türkiye'de güne Osman Kavala'nın tutuklu bulunduğu Gezi Parkı eylemlerine ilişkin soruşturma kapsamında iki tutuklamayla uyandınız. Hem gazeteci Can Dündar için hem de oyuncu Mehmet Ali Alıbora için Gezi Parkı eylemleri kapsamında tutuklama kararları çıktı. Peki bunların anlamı nedir? Bize anlatır mısın lütfen?
Evet, bu Gezi olayları üzerinden 5 yıl geçtikten sonra yeniden Türkiye'de bir adli gündem haline geldi. Nasıl geldi? İşte Gezi'ye katılanlarla ilgili gösteri ve işte yürüyüş kanununa muhalefetten dava açıldı. 120 kişiyle ilgili dava açıldı. 600 kişinin soruşturması devam ediyor. Zaten Osman Kavala'yla ilgili soruşturmanın temelinde de Gezi yatıyor. Soros bağlantılı Açık Toplum Vakfı'nın desteğiyle Osman Kavala'nın Gezi olaylarını yönettiği iddiası daha önce akademisyenler gözaltına alındığında gündeme gelmişti. Sonra Mehmet Ali Alabora, sanatçı, tiyatrocu, Alabora'nın da bu sistemin içinde olduğu, yöneten, yönlendiren isimlerden biri olduğu, hatta Sırbistan'da Otpor adlı bu sivil toplum kuruluşunun desteğini aldığı, onun başındaki isimle Mısır'da, İstanbul'da buluştuğu iddia edildi. Bunlar da 5 yıl önceki iddialar. O zaman biraz da gülümsemeyle karşılanmıştı bu komplo teorisi olarak. Ama bugün savcı resmi tutuklama talebinde bu bütün iddiaları tekrar gündeme taşıdı ve tutuklama kararı çıktı Alabora.
Hem Mehmet Ali Alabora hem Can Dündar için, değil mi?
Evet, hemen peşinden de Can Dündar için. Can Dündar'ın da Osman Kavala'yla beraber olduğu, Mehmet Ali Alabora'yla ilişki içinde olduğu, Gezi olaylarında ortamı alevlendirmek için bir takım demeçler verdiği iddiaları söz konusu. Zaten Can Dündar daha önce Miktırları davasından ceza almıştı, biliyorsunuz.
Evet.
Onun üzerine şimdi Gezi ile ilgili de işte iktidarı iş yapamaz hale getirmekle suçlanıyor.
Peki bu verilen tutuklama kararlarıyla beraber bir yıldır bekleyen Osman Kavala iddianamesinin de sona geldiğini söyleyebilir miyiz?
Aslında bugüne kadar Osman Kavala soruşturması gizlilik nedeniyle herhangi bir açıklama yapılmıyordu resmi olarak. Sadece iktidara yakın gazetelerde neyle suçlandığını 3 aşağı 5 yukarı tahmin etmeye çalışıyorduk verilen haberlerden. Bugün itibariyle akademisyenlere yapılan soruşturmalarda ortaya çıkan polis fezlekesi ve Mehmet Ali Alabora ve Can Dündar'la ilgili fezlekeler Osman Kavala'nın da neyle suçlanacağını bize gösteriyor. Temelinde de Osman Kavala'nın Gezi olaylarını finanse ettiği görünüyor ama şu ana kadar iddianame ortada yok.
Bu hafta bir ceza onaması daha çıktı mahkemeden. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş ve eski HDP Ankara milletvekili Sırrı Süreyya Önder hakkında yerel mahkeme tarafından terör örgütü propagandası yapmak suçundan verilen hapis cezalarını onadı. Ancak bundan kısa süre önce de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Selahattin Demirtaş'ın tahliyesi yönünde karar vermişti. Şimdi AİHM'in bu kararı geçersiz mi olacak?
Evet, şu an itibariyle o açığa düşmüş oldu. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ilk defa siyasi bir kararla Demirtaş içeride tutuluyor diyerek tahliyesini talep etmişti. Tahliye kararı vermişti. Sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan biz bu kararı tanımayız demişti. Ve gerekli adımları atarız demişti. O gün aslında HDP kanadından Demirtaş'la ilgili geçmişte verilen terör örgütü propagandası yaptığı gerekçesiyle, o da 2013 yılında, yani bundan 5 yıl önce yaptığı bir konuşma nedeniyle verilen cezanın İstanbul Mahkemesi tarafından onaylanabileceğini, o ihtimali gündeme taşımıştı. Gerçekten de o söylendiği gibi oldu. Fiiliyata baktığınızda artık Demirtaş bir hükümlü ve cezaevinde kalacak. AİHM kararına uyuyorum dese bile mahkeme ilgili dava dosyasında Demirtaş dışarıya çıkamayacak ve tutuklu olarak yargılanmaya devam edecek. Sırrı Süreyya Önder için de hapis cezası var. Şu ana kadar kendisi cezaevine konulmadı ama bulunduğu yerde tutuklanacak ve cezaevine konulacak.
Peki kendisi Sırrı Süreyya Önder'in kendisinin teslim olması söz konusu mu şu anda? Konuşulan bir şey var mı? şu gün gidecek falan.
O akşam kendisiyle konuşma fırsatı bulduk. Biraz telaşlıydı ama polislerin evine gittiği ve evinde bulunamadığına ilişkin bir bilgi var. Onun dışında hiçbir bilgi yok. Telefon da kapalı sırası yani.
Anladım. Yavuz, 5 yıl önce Gezi Parkı eylemleri sırasında Türkiye'de bambaşka bir atmosfer vardı. Şimdi 5 yıl sonra hala Gezi'nin bir kalkışma olduğu söylenip bir takım tutuklama kararları verilirken Türk toplumunun ruh hali nasıl sence?
Yani şöyle söyleyebiliriz. Türkiye'deki siyasi atmosfer zaten bir kutuplaşmayla tarif edilebilir şu anda. Bir bölüm Gezi sürecinin Türkiye'de iktidarı yıkmak için dış mihrakların da desteğiyle düzenlendiği tezine inanıyor. Ama büyük bir kesimde özellikle Gezi'ye katılanlar, o Gezi sürecinde taleplerini dile getirenler, yakmadan yıkmadan taleplerini dile getirenler o sürecin cezalandırılmak istendiğini ve Mart ayında yerel seçimlere giderken iktidarın bu süreci bir propaganda malzemesi olarak kullanmak istediğini düşünüyorlar.
Yerel seçimler, yerel seçimler diyoruz. Peki AKP için Meclis Başkanı Binali Yıldırım'ın ismi hala geçerli mi?
Binali Yıldırım kesin gibi AK Parti kenarında. Çünkü güçlü bir isim göstermek istiyor. Meclis Başkanı aralığın 22'si 23'ünde bu açıklamanın yapılması bekleniyor. Daha var burada 15 gün. 15 gün içinde bir şeyler değişir mi? Değişebilir. Ama şu anki pozisyonda Binali Yıldırım'dan başka bir isim konuşulmuyor İstanbul için AK Parti'de.
Cumhuriyet Halk Partisi'nde ise Binali Yıldırım'ın karşısına İstanbul'da Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun çıkması konuşuluyor. Bu konudaki duyumların ve öngörülerin neler?
Evet, daha çok konuşulduğunu görüyoruz bu sıralarda. Ama Gürsel Tekin ismi de var. Gürsel Tekin de uzun zamandır İstanbul adaylığı için çalışıyor. İstanbul'da bir takım anketler yapıyor, genel merkeze gönderiyor. İki ismin öne çıktığını görüyoruz. Sanki Ekrem İmamoğlu bir adım önde gibi. Ancak işte Muharrem İnce de İstanbul'dan aday olabileceğini söylemişti eğer ön seçim yapılırsa. Artık o isimler çok fazla üzerinde durulmuyor, o isimler. Muharrem İnce dahil olmak üzere.
Ankara'da Mansur Yavaş ismi üzerinde bir türlü konsensus sağlanamadı değil mi?
Orada İYİ Parti'nin Ankara ile ilgili talebi var CHP'den. Yani biz işbirliği yapacaksak en azından Ankara'ya Mansur Yavaş'ı biz gösterelim, siz destekleyin diye. Ama CHP'nin Ankara'da İYİ Parti'den 3 kat daha fazla oyu var. Yani İYİ Parti'nin 3 katı kadar seçmeni diğer partiye aktarması gerekiyor ki bu zor. Bu artık herhalde tartışmaya da kapanmış görünüyor. CHP kendi adayını gösterecek. O aday kim olacak? O iş en üst tartışmalı. Mansur Yavaş'ın yaptığı açıklamalar nedeniyle bir CHP tabanında antipati uyandırdığına ilişkin genel bir kanı da var. Onun dışında bir isim bulunabilir mi? Var geçen bir takım isimler. Ama şahsi düşüncem hala Mansur Yavaş isminin daha önde olduğu. Çünkü bir önceki seçimlerde Melih Gökçek gibi önemli bir karakter karşısında bile çok ciddi bir sonuç almıştı. Kılıçdaroğlu'nun da bu konuda sıcak olduğunu söyleyebiliriz. Ama tabii tabanı da dinleyecektir. Orada bir bilinmezlik var hala Ankara'da.
Yavuz Ohan'a çok teşekkür ediyoruz Türkiye gündemi için.
İyi yayınlar diliyorum. Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.